Anna Karenina, Tolstoy. 3. kaset, 1. yüz. Sayfa 114. Öteki dünyada bütün bunları anlarız, dedi şaka ederek. Öteki dünya mı? Öteki dünyadan hoşlanmıyorum, sevmiyorum onu, dedi Nikolay, kardeşine şaşkın ve korku dolu gözlerini dikerek. Ama yine de içinde yaşadığımız şu katmerli bayağılıktan kurtulmak iyi olacak gibi geliyor bana. Ama ben ölümden korkuyorum, çok korkuyorum. Bir şey içsene, şampanya ister misin? İstersen bir yerlere gidelim, çingenelerin yanına gidelim. Bilirsin, çingeneleri ve Rus şarkılarını çok sevmeye başlıyorum. Dili peltekleşmeye başlıyordu. Konudan konuya atlamaya başladı. Konstantin'le Maşa ona hiçbir yere gitmemesini rica edip iyice sarhoş olunca yatağa yatırdılar. Maşa gerektiği zaman Konstantin'e yazacağına, Nikolay'ı da onun yanında yaşaması için ikna edeceğine söz verdi. 26. Konstantin Levin ertesi sabah Moskova'dan ayrıldı, akşama doğru evine vardı. Yolculuğu sırasında yol arkadaşlarıyla politikadan, demir yollarından konuşmuştu. Moskova'da olduğu gibi düşüncelerinde kararsızlık, kendinden hoşnutsuzluk ve nasıl açıklayacağını bilemediği bir utanç duyuyordu. Ama istasyona indiğinde yakasını yukarı kaldırmış olan iyi yürekli arabacısı Ignat'ı tanıyınca, garın camlarından süzülen zayıf ışıkta halı kaplı kızağını, kuyrukları örülü atlarını ve çanları, eşyasını kızağa yükleyen efendisine köyden haber verip müteahhitin geldiğini, en güzel ineği Pava'nın doğurduğunu anlattığı zaman, Levin düşüncelerinin gittikçe berraklaştığını, utancının ve hoşnutsuzluğunun dağıldığını hissetti. Bu değişikliğin tek nedeni Ignat'ı ve atlarını görmesiydi. Kendisi için getirilen gocuğu sırtına aldı, kızağa oturdu, sarındı, eve gelince vermesi gereken buyrukları düşünerek hareket işareti verdi. Don cinsi, eskiden çok iyi olan ama şimdi yaşlanmış olan binek atının uçarcasına gidişine bakarken, başına gelenleri bambaşka biçimde yorumlamaya başladı. Kendini yerinde rahat hissetti ve o anki durumunun rahatını çıkarmaya karar verdi. Artık tek isteği o zamana kadar olduğundan daha iyi olmaktı. Öncelikle bugünden başlayarak evliliğin kendisine vereceği eşsiz mutluluğu artık hiç düşünmemeye, bunun doğal sonucu olarak da içinde yaşadığı ana daha çok önem vermeye karar verdi. İkinci olarak da evlenme önerisi yapmaya hazırlanırken anısıyla bile çok acı çektiği kötü tutkulara kendini daha fazla kaptırmamaya ve ağabey Nikolay'ı unutmamaya karar verdi. Gerektiğinde ona yardıma hazır olmak için onu hiçbir zaman unutmamaya, gözünün önünden ayırmamaya kendi kendine söz veriyordu. Zaten bunun pek yakında olacağından hiç kuşku duymuyordu Konstantin. Ağabeyiyle konuşurken hafifçe değindiği komünizmle ilgili konuşmada onu düşündürüyordu. Ekonomik koşulların değişeceğine hiç inanmıyordu. Ancak halkın yoksulluğuyla karşılaştırılınca kendisinin yararlandığı bollukta haksız bir şeylerin olduğunu her zaman sezmişti. Vicdanına göre hareket etmek için her zaman çok çalışmış, çok sade yaşamıştı. Ve gelecekte daha çok çalışmaya ve daha da sade yaşamaya söz veriyordu kendisine. Bütün bunların gerçekleşmesi ona öyle kolay geliyordu ki bütün yol boyunca kendini pek tatlı düşlere kaptırdı. Yüreği yeni ve daha iyi bir yaşamın özlemiyle dolu olarak saat 8'de evine vardı. Levin'in evinde dadılık görevlerini yapan yaşlı hizmetçi Agafya Mihailovna'nın odasının pencerelerinden küçük sahanlığı kaplayan karların üzerine ışık sızıyordu. Agafya uyumuyordu henüz. Yaşlı kadının uyandırdığı Kuzma uyuklayarak çıplak ayakla koştu. Neredeyse Kuzma'yı deviren dişi av köpeği Laska da bacaklarına sürünerek, havlayarak efendisine doğru koştu. Patilerini efendisinin göğsüne dayamak istiyor ama bunu göze alamıyordu hayvan. "Çok çabuk döndünüz efendimiz," dedi Agafya Mihailovna. "Canım sıkıldı Agafya. İnsan başkalarının evinde rahat olsa da kendi evinde çok daha fazla rahat ediyor." Levin çalışma odasına geçti. Çalışma odası yavaş yavaş aydınlandı. Bir mumun aydınlığında ayrıntılar görünmeye başladı. Önce bir geyiğin boynuzları, kitap dolu raflar, bir ayna, ardından uzun zamandır onarılmayı bekleyen bir soba ve boruları. Konstantin'in babasının divanı ve sonunda üzerinde kırık bir kül tablasıyla Konstantin'in el yazısıyla dolu bir defter. Kendini yeniden tanıdık eşyaların arasında bulunca bir an yolda düşlediği bu yeni yaşamı gerçekleştirme olasılığından kuşku duydu. Geçmişin bütün bu kalıntıları yakasına yapışıp ona şöyle der gibiydi. "Hayır, bizi bırakamaz, başka biri olamazsın. Kuşkuların, kendinden sürekli hoşnutsuzluğunla, anlamsız düzelme girişimlerin, düşüşlerinle ve sana kısmet olmayan, senin için olanaksız bir mutluluğu sürekli bekleyişinle olduğun gibi kalacaksın." Çevresindeki eşyalar ona bunu söylüyor gibiydi. Ancak içinden gelen bir ses tam tersine ona geçmişin tutsağı olmaması gerektiğini, insanın kendisini istediği biçime sokabileceğini söylüyordu. Levin bu sesi dinleyerek iki pudluk halterlerin bulunduğu köşeye yaklaştı ve yürekli ve güçlü olmaya çalışarak düzenli bir hareketle onları kaldırmaya başladı. Kapının arkasından ayak sesleri duyuldu. Hemen halterleri yerine bıraktı. Kahya içeri girdi. Tanrı'nın yardımıyla her şeyin yolunda gittiğini ama çok pahalıya patlayan yeni kurutma makinesinde buğdayın yandığını bildirdi. Bu haber Levin'i kızdırdı. Yeni makineyi kendisi icat etmiş ve yapmıştı. Kahya bu kurutma makinesini hep eleştirmişti. Şimdi ise saf adam pek iyi gizleyemediği bir neşeyle buğdayın yandığını söylüyordu. Levin, buğdayın yanmasının nedeninin belki 100 kez buyurduğu önlemleri Kahya'nın anlamamasından kaynaklandığını biliyordu. Buna çok kızdı ve Kahya'yı ciddi bir şekilde azarladı. Önemli ve sevindirici bir olay öfkesini giderdi. Panayırda çok para ödeyerek satın aldığı en iyi ineği Pava yavrulamıştı. ''Kuzma, bana gocuğumu ver. Siz de bir fener yakın. Gidip onu göreyim.'' dedi Kahya'ya. Değerli ineklerin bulunduğu ahır evin hemen yanındaydı. Levin avluyu geçti, leylakların yanından ahıra yaklaştı. Kapıyı açınca burnuna sert bir gübre kokusu ve sıcak buhar hissetti. Fenerin birden görünmesiyle şaşıran inekler taze saman üstünde kaçıştılar. Hollanda ineğinin parlak, kara beyaz benekli sarısı görünüyordu. Dudaklarında halka bulunan Berkut adındaki boğa yatmıştı. Önünden geçerlerken kalkmak istedi ama vazgeçip 2 kez soludu. Sırtı dönük, kırmızı renkli güzel pava, bir su aygırı geniş olan pava, yaladığı küçük danasını saklıyordu. Levin, ahırın bölmesine girdi. Pava'ya baktı. Kızıl beyaz küçük danayı uzun titrek ayakları üzerine kaldırdı. Pava böğürdü ama Levin, yavrusunu ona doğru itince rahatladı, hızlı hızlı soluyarak pürüzlü diliyle onu yalamaya başladı. Küçük dana burnuyla iterek annesini arıyor, küçük kuyruğunu oynatıyordu. Levin küçük danaya bakarak ''Bana ışık tut Fedor'' dedi. Tıpkı annesi ama rengini babasından almış. Çok güzel bir hayvan, ince, uzun. ''Güzel değil mi Vasili Fedorovich?'' dedi Kahya'ya dönerek. Küçük dananın ona verdiği sevinçle buğdayın başına gelen kaza yüzünden ona olan kızgınlığını unutmuştu. ''Başka türlü nasıl olabilirdi ki?'' diye karşılık verdi Kahya. ''Müteahhit Semyon gittiğinizin ertesi günü geldi. Onunla anlaşmak gerek Konstantin Dmitriyevich. Daha önce makinenizden söz etme onuruna ermiştim.'' Bu tek cümle Levin'e çok geniş ve karmaşık olan çiftliğin bütün önemsiz işlerini aklına getirdi. Ahırdan çıkınca doğruca çalışma odasına gitti, orada kahyası ve müteahhit Semyon'la konuştu. Sonra eve dönerek salona çıktı. 27. Ev eski ve genişti. Levin yalnız yaşamasına karşın evin her yanını kullanıyor ve ısıtıyordu. Bunun akla yatkın iyi bir şey olmadığını, yeni tasarılarına aykırı olduğunu biliyordu ama bu ev onun bütün dünyasıydı. Annesiyle babası orada yaşamış ve ölmüşlerdi. Levin'e göre onların yaşamı her türlü mükemmellikten üstündü ve kendisi de karısı ve çocuklarıyla birlikte bu yaşamı sürdürmeyi düşünüyordu. Levin annesini şöyle böyle anımsıyordu ama anısı kutsaldı. Düşlerinde evleneceği kadının, kadınlığın eşsiz simgesi olan annesine benzemeliydi. Evliliksiz bir aşk düşünemiyor, gözlerinin önüne önce aileyi sonra da bu aileyi oluşturacak kadını getiriyordu. Bu konuda evlilikle ilgili görüşleri, evliliği toplumsal yaşamın sayısız olgularından biri olarak gören arkadaşlarının düşüncelerinden tümüyle ayrılıyordu. Ona göre evlilik, bütün mutluluğunun bağlı olduğu temel yaşam olgusuydu. Şimdi ise bu işten vazgeçmesi gerekiyordu. Her zaman çay içtiği küçük salona girdi. Eline bir kitap alıp koltuğuna oturdu. Agafya Mihailovna ona çay getirdi ve her zamanki gibi "Oturmama izin veriniz efendim" diyerek pencerenin yanındaki bir iskemleye oturdu. Garipti ama Levin düşlerinden ayrılamıyordu. Onlar olmadan yaşayamayacağını hissediyordu. Onunla ya da bir başkasıyla olsun ama yine de olsun diye düşündü. Dikkatle okuyor, sonra durmadan gevezelik eden Agafya Mihailovna'yı dinlemek için okumayı bırakıyordu. Aynı anda aklından türlü evlilik tabloları geçiyordu. Ruhunun derinliklerine bir şeylerin yerleştiğini, değişip sakinleştiğini duymuşuyordu. Agafya Mihailovna, Prohor'un Tanrı'yı unuttuğunu, durmadan içtiğini, böylece de Levin'in at satın alması için kendisine verdiği parayı harcadığını ve karısını öldüresiye dövdüğünü anlatıyordu. Levin hem okuyor hem de dinliyor ve bu okumanın onda uyandırdığı bütün düşünceler dizisini anımsıyordu. Tyndall'ın ısı ile ilgili bir kitabıydı bu. Tyndall'ı deneylerinin başarılı olmasına çok sevinip felsefi anlamı göz ardı ettiği için eleştirdiğini anımsadı. Birden aklına neşeli bir düşünce geliverdi. 2 yıl sonra sürümde 2 Hollanda ineğim olacak. Pava kuşkusuz sağ kalır. Belki sürüye Berkut'un 12 kızı da katılır. Ne güzel. Kitabı aldı yine. Güzel. Elektrikle ısı aynı şeydir. İyi ama bir soruyu çözmek için denklemde biri diğerinin yerine konabilir mi? Hayır. Peki o halde, bütün doğa güçleri arasındaki var olan bağı anlamak için yalnızca içgüdü yeterli. Pava'nın kızı güzel bir kızıl inek olunca ve sürü de bu üç hayvandan çoğalınca ne hoş olur. Evet, çok hoş bir şey. Karım ve konuklarımla sürüyü karşılamaya giderim. Karım, Kosya ile ben şu küçük düveye çocuk gibi baktık diyecektik. Birisi, bu sizi nasıl olur da bu kadar ilgilendirebilir diye soracak. Kocamı ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Ama bu kim olacak acaba? Daha sonra Moskova'da olanları aklına getirdim. Peki ama ne yapayım diye düşünüyordu Levin. Elimden bir şey gelmez ama artık her şey başka olacak. Geçmişe çakılıp kalmak çok saçma. Daha iyi, çok daha iyi yaşamak için savaşmak gerek. Başını kaldırıp düşündü. Döndüğüne çok sevinen, az önce havlayarak avluda koşan yaşlı Laska kuyruğunu sallayarak içeri girdi. Dışarının taze kokusunu getiriyordu. Dişi köpek efendisine yaklaşarak başını onun elinin altına soktu. Okşaması için yalvararak sızlandı. Yalnızca konuşamıyor dedi Agafya Mihailovna. Alt tarafı bir köpek ama yine de efendinin döndüğünü ve canının sıkkın olduğunu anlıyor. Canımın sıkkın olduğunu da nereden çıkarıyorsun? Ah, görmüyor muyum sanıyorsunuz küçük bey? Efendilerimi bu kadar da tanıyayım artık. Çocukluğumdan bu yana sizinle hizmetteyim. Önemli olan yalnızca sağlık ve iç huzurudur. Levin düşüncesini çok iyi anlamasına şaşırarak ona dikkatle bakıyordu. Neyse, yine çay ister misiniz diye sordu fincanları alırken, sonra çıktı. Biraz okşandıktan sonra Laska kıvrılarak efendisinin ayaklarının dibine yattı. Başını arka patilerine dayamıştı. Sonra rahatlamış olarak ağzını açtı, dişlerinin arasından dilini çıkardı, dudaklarını şıpırdattı ve mutlu mutlu dinlenmeye bıraktı kendini. Levin onun son hareketine dikkatle baktı. İşte böyle dedi, ben de öyle yapacağım. Tıpkı benim gibi. Benim gibi. Haydi, önemi yok. İşler yoluna girecek. 28. Balonun ertesi günü sabah erkenden Anna Arkadyevna kocasına bir telgraf yollayarak aynı gün Moskova'ya hareket edeceğini bildirdi. Onun bu kararına çok şaşıran yengesine "Hayır, gitmem gerek." dedi. Genç kadını duyan biri onun birden yapması gereken bir yığın şeyi anımsadığını sanırdı. "Yo, bugün gitsem daha iyi olur." Stepan Arkadyevich akşam yemeklerini evde yemezdi ama kız kardeşini gara götürmek için saat 7'de geleceğine söz vermişti. Kitty gelmemiş, başının ağrıdığını öne süren bir mektup yollamıştı. Dolly ve Anna, İngiliz kadın ve çocuklarla birlikte yalnız yemişlerdi yemeklerini. Çocuklar hem vefasızlıklarından hem de halalarının bir gün önce çok sevdikleri ve kendileriyle ilgilenen kadın olmadığını anladıklarından birden onunla oynamayı bırakıp gidişine hiç de üzülmediler. Anna'nın hazırlıkları sabah boyunca sürdü. Tanıdıklarına mektuplar yazdı, hesaplarını kaydetti, eşyalarını hazırladı. Dolly, onun telaşlı olduğunu görüyor, kendisinin deneyleriyle bildiği ve genellikle insanın kendisinden hoşnutsuzluk duymasına neden olan endişeli tavrı gözünden kaçmıyordu. Anna, akşam yemeğinden sonra odasına giyinmeye gitti. Dolly de onunla geldi. "Bugün pek tuhafsın," dedi. "Ben mi? Öyle mi buluyorsun? Tuhaf değilim ama biraz rahatsızım. Bazen böyle olurum. İçimden ağlamak geliyor. Çok saçma bir şey ama geçer," dedi Anna hemen. Kızarmış yüzünü, içine gece başlığını, patiska mendili koyduğu küçük çantaya doğru eğiyordu. Gözlerinde garip bir pırıltı vardı ve yaşlarla doluyordu. "Petersburg'dan ayrılmak istemiyordum. Oysa şimdi de buradan gitmek istemiyorum." Dolly ona dikkatle bakarak, "Buraya gelmekle çok iyi bir iş yaptın," dedi. Anna ağlamaktan şişmiş gözleriyle ona baktı. "Böyle söyleme Dolly. Ben hiçbir şey yapmadım. Zaten de yapamazdım. Kimi zaman neden herkes beni böyle şımartıyor diye merak ederim. Ne yaptım ki? Ne yapabilirdim? Senin yüreğinde bağışlayacak kadar sevgi varmış. Sen olmasaydın neler olurdu Tanrı bilir. Ne kadar mutlusun Anna. Yüreğin ne kadar saf ve iyilik dolu," dedi Dolly. "İngilizlerin dediği gibi herkesin yüreğinde skelafonları vardır. Senin ne skelafonun olabilir? Ruhunda da her şey öyle saf ki." "Vardır," dedi Anna birden. Sonra hiç beklenmedik bir biçimde gözyaşlarının ardından dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. "Neyse, senin skalafonlar neşelidir, üzgün değildir," dedi Dolly de gülümseyerek. "Hayır, üzgün onlar. Neden yarın değil de bugün gittiğimi biliyor musun? Beni boğan ve sana yapmak istediğim bir itiraf var." Anna iskemlesinde doğruldu, yengesinin gözlerinin içine baktı. Dolly büyük bir şaşkınlıkla Anna'nın kulaklarına, boynuna küçük bukleler halinde inen kara saçlarının dibine dek kızardığını fark etti. "Evet," diye sürdürdü. "Ketil'in neden yemeğe gelmediğini biliyor musun? Beni kıskanıyor o. Bu balonun onun için bir zevk değil, bir acı olmasına neden oldum. Ama gerçekten de suçlu değilim ben. Daha doğrusu biraz suçluyum," dedi. Biraz sözcüğünü uzatarak. "Ah, bunu hemen Steve'a gibi söylersin sen de," dedi Dolly gülerek. Anna alınmış göründü, kaşlarını çatarak "Yo, hayır, hayır, ben Stiva değilim," dedi. "Bunu sana söylüyorum çünkü bir an bile benden kuşkulanılsın istemem." Bu sözleri söylerken doğruyu söylemediğinin farkındaydı. Kendisinden kuşkulanmakla kalmıyor, Vronsky'yi de heyecanlanmadan aklına getiremiyordu. Gidişini öne almasının nedeni onunla yalnız kalmak istememesiydi. Evet, Stiva bana onunla kotyon dansı yaptığını ve... "Bunu şaşırtıcı bir şey olduğunu itiraf et. Bir evliliği düzene koyduğumu düşünürken tam tersi benim başıma geldi. Belki elimde olmadan..." Anna kızararak sustu. "Ah, böyle şeyler hemen anlaşılır," dedi Dolly. Bu Stiva açısından ciddi olsaydı umutsuzluğa kapılırdım. Ama olayın hemen unutulacağına ve Kitty'nin bana kızmaktan vazgeçeceğine eminim. "Anna, doğruyu söylemek gerekirse bu evlilik Kitty açısından hoşuma gitmiyor. Hem zaten Vronsky bir günde sana aşık olmuşsa bu evliliğin yapılmaması daha iyi olur." "Ah tanrım, çok saçma olurdu bu," dedi Anna. Aklını kurcalayan düşüncenin açıklandığını duyunca zevkten yüzü kızardı. "Çok sevdiğim Kitty'yi kendime düşman ederek gidiyorum böylece. Öyle de güzel ki. Ama sen bu işi düzeltirsin değil mi Dolly?" Dolly gülmesini zor tuttu. Anne'yi seviyordu. Ama onun da zayıf yönlerinin olması Dolly'yi sevindiriyordu. "Düşman mı? Olanaksız bu. Benim sizi sevdiğim kadar sizin de beni sevmenizi isterdim. Şimdi sizleri daha çok seviyorum," dedi Anna, gözlerini yaşararak. "Ah, bugün öyle sersemim ki." Anna mendilini yüzüne kapadı, giyinmeye başladı. Hareket saatinde Stepan Arkadievich geç geldi. Yüzü kırmızı ve heyecanlıydı. Şarap ve sigara kokuyordu. Anna'nın heyecanı Dolly'ye de geçmişti. Son olarak kucaklaşırken Dolly, "Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağımı bilmelisin Anna," diye fısıldadı. "Seni sevdiğimi, her zaman da seveceğimi, dost olacağımı aklından çıkarma." Anna gözyaşlarını saklayarak onu kucaklarken, "Ne dediğini bilmiyorum," dedi. "Eğer beni anladıysan bilirsin bunu. Hoşça kal canım." 29. Tanrı'ya şükür sonunda her şey bitti. Hareket saatine dek vagonun kapısında duran ağabeyine veda ederken Anna Arkadyevna'nın aklına gelen ilk düşünce buydu. Anna, Anushka'nın yanındaki koltuğa oturdu, yarı karanlığa gömülü yataklı vagona göz gezdirdi. Tanrı'nın izniyle yarın Seryoja ve Alexey Aleksandrovich'e kavuşacak, tatlı ve sakin yaşamımı geri döneceğim, diye düşündü. Bir gün boyunca yaşadığı o aşırı heyecanın hala etkisinde olan Anna, yolculuk için neşeyle hazırlanmaya başladı. Becerikli elleriyle küçük kırmızı çantasını açtı, içinden bir yastık çıkarıp dizlerinin üstüne koydu. Bacaklarını özenle örttü. Hasta bir kadın uyumak için yerine yerleşiyordu. Başka iki kadın Anna ile konuştu. Yaşlı ve şişman olanı bacaklarını sararken ısınma konusunda uyarıda bulundu. Anna onlara birkaç cümleyle yanıt verdi. Ancak konuşmanın ilginç olmayacağını sezerek Anushka'dan küçük fenerini istedi. Feneri yanına koydu. Çantasından bir kağıt keseceğiyle İngilizce bir roman çıkardı. İlk anda eşya taşımalar ve gidiş gelişler yüzünden okuyamadı. Sonra da tren hareket edince gürültü onu rahatsız etti. Kar soldaki kapıya çarpıyor, camı örtüyordu. Kürklere bürünmüş konduktör üstü karla örtülü olarak yanlarından geçiyordu. Kötü havayla ilgili konuşmalar genç kadının ilgisini çekti. Sonunda her şey tek düzeleşti. Hep aynı gürültüler, aynı sarsıntılar, cama çarpan kar, yarı karanlıkta aynı kişilerin aynı görüntüleri, aynı sesler. Anna yeniden okumaya ve okuduğunu anlamaya başladı. Anushka tek parmağı yırtık eldivenlerinin içindeki iri elleriyle kırmızı çantayı dizlerinde tutarak uyuklamaya başlamıştı çoktan. Anna Arkadyevna okuyor, okuduğunu da anlıyordu ama başkalarının yaşantılarıyla ilgilenmekten yorulmuştu. Kendi yaşamını sürdürmek için yanıp tutuşuyordu. Romanın bir kadın kahramanının bir hastaya baktığını okuyunca kendisi de hastanın odasına yavaşça girmek isterdi. Bir meclis üyesi bir söylev verince o da söz almak isterdi. Lady Mary'nin ata binerken görümcesine kızdırmasının ve yürekliliğiyle herkesi şaşırtmasını anlatan bölüm okuyucuya da aynı şeyleri yapma isteği veriyordu. Ama bu olanaksızdı. Anna kağıt açacağını parmaklarının arasında çevirerek okumayı sürdürmeye çalışıyordu. Roman kahramanı sonunda İngiliz olma mutluluğunun en yüksek noktasına erişiyordu. Baronluk unvanı al bir mülk sahibi olarak Anna da onu izlemeye çalışıyordu. Birden bu kahramanın da kendisinin de bundan utanç duyması gerektiğini hissetti. Ama neden utanacakmış, ben neden utanacağım sanki diye düşündü. Şaşkın ve kırgın bir tavırla kitabı bıraktı. Kağıt keseceğini parmaklar arasında kuvvetle sıkarak koltuğun arkasına dayandı. Utanacak ne var ki? Genç kadın Moskova'da olanları anımsıyordu. Tümü de tatlı ve hoştu. Baloyu, aşık ve uysal yüzlü Vronsky'yi aklına getiriyor, onunla yaptığı konuşmaları anımsıyordu. Bunlarda insanı utandıracak hiçbir yan yoktu. Bununla birlikte anılarının bu noktasında utanç duygusu artıyor. Sanki içinden gelen bir ses Ronski konusunda "Dikkat, dikkat yakar o!" diyor gibiydi. Koltuğuna iyice yaslanarak "Peki ne yani?" dedi kararlı bir şekilde kendi kendine. "Bu da ne demek? Bütün bunlarla yüz yüze gelmekten korkuyor muyum? Görürüz. Bu genç subayla aramda herhangi bir tanıdığımla olan ilişkiden daha farklı bir ilişki var mı? Var olabilir mi?" Tiksintiyle gülümsedi. Yeniden okumaya başladı. Ama o anda okuduğunu anlaması olanaksızdı. Kağıt açacağını cama dayadı, sonra yanağına koydu, sonra birden nedenini bilmeden sesli sesli neşeyle gülmeye başladı. Sinirlerinin gittikçe gerildiğini, gözlerinin daha fazla açıldığını, ellerinin ve ayaklarının sinirli sinirli titrediğini, bu yarı karanlıkta yüzlerin ve seslerin ona şaşırtıcı göründüğünü hissediyordu. Her an kuşku duyuyordu. Tren gidiyor mu yoksa duruyor mu acaba? Yanımda oturan Anuşka mı yoksa bir yabancı mı? Orada ne var? Bir Kürt mü yoksa bir hayvan mı? Kimim ben? Ben kendim miyim yoksa bir başkası mı? Diye soruyordu kendi kendine. Bu ruhsal durum ona korkunç görünüyordu. Ama bilinmeyen bir güç onu orada tutuyordu. Bundan kurtulmak için de irade gücü gerektiğinin farkındaydı. Kendini toparlamak için kalktı, mantosunu attı, pelerini çözdü. Bir an için kendini toparladı. Düğmesiz uzun bir palto giyen zayıf köylünün trenin ateşçisi olduğunu anladı. Adam termometreye bakmak için içeri girerken rüzgar ve kar doluyordu vagona. Ama daha sonra yine her şey karıştı. Uzun boylu köylü duvara kazımaya başladı. Yaşlı kadın bacaklarını çaprazlama uzattı. Daha sonra Anna, yırtılmaya benzeyen korkunç gıcırtılar, vurmalar işitti. Kırmızı ışık gözlerini kamaştırdı. Sonunda her şey acı verici bir duygulanmayla karıştı. Anna bir uçurumdan yuvarlanırmış gibi oldu. Ama bütün olanlar korkunç olmaktan çok eğlendiriciydi. Kürküne sarınmış, karla örtülü adamın sesi kulağına bir şeyler bağırdı. Yeniden doğruldu, gerçeği sıkı sıkıya yapıştı. Bir istasyona geldiklerini, bu adamın da kondüktör olduğunu anladı. Anuşka'dan pelerinini ve şalını istedi. Onları giydi ve kapıya doğru yürüdü. "Çıkmak mı istiyorsunuz?" diye sordu Anuşka. "Evet, biraz soluk almak istiyorum. İçerisi çok sıcak oldu." Kapıyı itti. Rüzgar ve kar çevresinde dönüp duruyor, geçişi engelliyordu. Bu hoşuna gitti. Rüzgar içine işliyor gibiydi. Onu sararak alıp götürmek istercesine neşeli neşeli ıslık çalıyordu. Ama Anna soğuk kapı kolunu tuttu, şalına sarınarak boşta kalan eliyle trenden indi. Peronda daha şiddetli esiyordu rüzgar ama treninin önü daha sakindi. Anna Arkadyevna büyük bir zevkle karlı soğuk havayı içine çekiyor, vagonun yanında durmuş perona ve aydınlık istasyona bakıyordu. 30. Şiddetli bir rüzgar vagonların tekerleklerinin ve sütunların arasında istasyonun çevresinde esiyordu. Vagonlar, direkler, insanlar, görülen her şey bir yanı giderek kalınlaşan bir kar tabakasıyla örtülüyordu. Rüzgar bir an sakinledi ancak çok geçmeden korkunç bir hızla esmeye başladı. Hiçbir şey karşı koyamıyordu. Ama insanlar yine de neşeyle konuşarak, peronda kayarak, garın kapılarını durmadan açıp kapayarak koşuşuyorlardı. İki büklüm olmuş bir adamın gölgesi geçti. Çekicin demir üzerinde çıkardığı ses duyuluyordu. Karanlıkta karşı köşeden öfkeli bir ses "Telgrafı ver!" diye bağırdı. Başka sesler de "28 numara buradan gelin!" diye bağırıyordu. Giysilerine iyice bürünmüş karla kaplı insanlar öne doğru koşuyorlardı. Sigaraları ağızlarında iki beyefendi geçti. Anna bir kez daha derin derin soluk aldı. Sokak fenerinin titrek ışığı asker kaputu giymiş biri tarafından kesildiğinde kapı tokmağını tutup trene binmek için manşonundan elini çıkarıyordu. Anna geri dönünce Ronski'nin yüzünü tanıdı. Ronski elini kasketinin siperliğine götürerek önünde eğildi ve bir şey isteyip istemediğini sordu. Ona hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Anna sesini çıkarmadan gözlerini dikip uzun uzun Ronski'ye baktı. Karanlıkta durmasına karşın Anna onun yüzündeki ve gözlerindeki anlamı gördü ya da gördüğünü sandı. Bir gün önce onu çok etkilemiş olan aynı hayranlık ve saygı dolu bakışlardı bunlar. Şu son günlerde pek çok kez kendi kendine söylediği ve az önce de yinelediği gibi Ronski onun için birbirine benzeyen her yerde rastlanan yüzlerce erkek gibi genç bir erkekti. Bu yüzden de onu düşünmekte bir sakınca görmüyordu. Ama şimdi bu karşılaşmanın ilk anında içini sevinçle karışık bir gurur kaplamıştı. Ona burada olma nedenini sormaya gerek yoktu. Sanki Ronski nedenini söylemişçesine bunu bildiğinden emindi. Onunla olmak için buradaydı genç adam. Anna kapının tokmağını yakalamaya hazırlanan elini aşağı indirerek "Sizin de yola çıktığınızı bilmiyordum. Neden yolculuk ediyorsunuz?" dedi. Anna'nın yüzünden çok heyecanlı ve sevinçli olduğu belliydi. Ronski gözlerinin içine bakarak "Neden mi yola çıktım?" diye ineledi. "Sizin yanınızda olmak için elbet. Başka türlü yapamam." O anda rüzgar engelleri yenmiş gibi vagonların tepelerindeki karları süpürdü. Ayrılan bir saç parçası gıcırdadı. Öndeki lokomotif inlercesine hüzünle düdük çaldı. O anda genç kadına korkunç üzüntüler bile hoş geliyordu. Az önce Ronski, ananın ruhunu duymak istediği sözleri söylemişti ama mantığı bu sözlerden büyük bir korku duyuyordu. Anna sesini çıkarmadı. Ronski, onun yüzünde içindeki savaşımın izlerini görüyordu. Alçak gönüllü bir tavırla, sözlerimden hoşlanmadıysanız beni bağışlayın dedi. Çekingen ve saygılı bir sesle öylesine içten ve kesin konuşuyordu ki genç kadın uzun süre sesini çıkaramadı. Söyledikleriniz hoş değil dedi sonunda. Eğer soylu bir erkekseniz bana söylediklerinizi unutmanızı rica ediyorum. Ben de unutacağım. Ne sözlerinizi ne de davranışlarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Yapamam bunu. Anna genç adamın tutkuyla baktığı yüzüne ciddi bir anlam vermeye çalışarak yeter artık yeter diye bağırdı. Anna buz tutmuş kapı koluna yeniden yapışıp basamağa çıktı ve hemen kompartmanın koridoruna girdi. Az önceki olayları düşünerek orada durdu. Ne kendi söylediği sözleri ne de duyduğu sözleri anımsıyordu. Bu bir dakikalık konuşmanın onları birbirine yaklaştırdığını hissediyor, bu yüzden hem seviniyor hem de korkuyordu. Birkaç saniye sonra kompartmana girip yerine oturdu. Kendisini önceden sarsan heyecan yok olacağı yerde tam tersine artıyor ve içinde öylesine sinirli bir gerilim yaratıyordu ki genç kadın her an içinde bir şeylerin kopmasından korkuyordu. Gece uyuyamadı ama içinde bulunduğu ve belleğini düşlerle dolduran bu aşırı heyecan onu üzmüyor, canını sıkmıyordu. Genç kadının içi tam tersine yaşamla ve neşeyle doluydu. Sabaha karşı koltuğunda uyudu. Uyandığında hava aydınlanmıştı. Tren Petersburg'a yaklaşıyordu. Kocasını, evi ve çocuğunu düşününce Anna'nın içi o günün ve sonraki günlerin kaygılarıyla doldu. Tren durup da aşağıya indiği zaman dikkatini ilk çeken kocası oldu. Ah tanrım, neden kulakları böyle diye düşündü kocasının soğuk, ilgi çekici ve görkemli yüzüne bakarken. Özellikle dikkatini çeken yuvarlak şapkasının kenarlarına dayanan kulak kepçeleriydi. Alexei karısını görünce ona doğru ilerledi. Her zamanki gibi dudaklarını büzüp alaylı alaylı gülümsedi, iri, yorgun gözlerini dikerek baktı. Bu yorgun ve dik bakışlarla karşılaşınca Anna'nın yüreği sızladı. Onu başka türlü bulacakmış gibiydi genç kadın. Anna, kocasının karşısındayken özellikle kendinden hoşnut olmadığını hissetti. Bu, onun için yabancı değildi çünkü Alexey Aleksandrovich'le olan ilişkilerinde her zaman belirli bir sıkıntı duymuştu. Ama bunu hiçbir zaman bu kadar belirgin olarak duymamıştı. Bu yüzden de çok üzüldü. Görüyorsun ya, evliliğimizin ilk günlerindeki kadar ilgili bir kocayım ben. Seni görmeye can atıyordum dedi. Sesi ağır, sanki söylediği sözleri gülünç bir anlam vermek istercesine alaylıydı. Seryoja iyi mi? Sana gösterdiğim bunca ilginin karşılığı böyle mi dedi kocası. Sağlığı çok iyi. 31. Ronski o gece uyumaya kalkışmadı bile. Koltuğuna oturmuş, kimi zaman önüne bakıyor, kimi zaman da girip çıkan insanları inceliyordu. Eskiden soğukkanlı sessizliğiyle insanları şaşırtırdı ama şimdi daha da gururlu, daha da kendini beğenmiş gibi görünüyor, insanlara eşyaymışlar gibi davranıyordu. Karşısında oturan yargıç sınıfından sinirli genç bir adam onun bu tavrına kızdı. Ateş istedi, konuşmayı denedi ve hatta yargıç olduğunu söyledi ve bir eşya olmadığını belirtmek için Ronski'ye baktı. Oysa Ronski'nin bakışları karşısındaki sanki bir sokak lambası varmış gibi hep aynıydı. Genç adam soğukkanlılığının gittikçe azaldığını hissederek sırıtmaya başladı çünkü kendisini canlı olarak kabul etmeyen bu inatçılık onurunu kırıyordu. Ronski için artık dünyada başka bir şey yoktu. Kendini bir kahraman olarak görüyordu. Anna'yı etkilediğini düşündüğü için değildi bu. Henüz bu noktaya geldiğine inanmıyordu ama Anna'nın üzerinde bıraktığı etki yüzünden içi sevinç ve gurur doluydu. Neler olacağını bilmiyordu. Bu konuda da hiçbir düşüncesi yoktu. O ana dek dağınık olan bütün gücünün şimdi sınırsız bir enerjiyle birleşip tek bir amaca yöneldiğini seziyordu. Bu yüzden de mutluydu. Bildiği tek şey Anna'ya bütün gerçeği söylediğiydi. Onun bulunduğu yere gidiyor, başka bir mutluluğa inanmıyor, onu görmekten ve duymaktan başka bir şey istemiyordu. Vologoya'da maden suyu içmek için kompartmandan çıkıp da vagondan onu gördüğü zaman ilk sözcüğünden başlayarak kafasındaki bu tek düşünceyi elinde olmadan ona açıklamıştı. Bunu söylediği ve Anna da öğrendiği için hoşnuttu. Gece uyumadı. Vagonunda durmadan genç kadını içinde gördüğü durumu, söylediği sözleri anımsıyordu. Düş gücü ona yüreğini alt üst eden bir gelecek olasılığını sezdiriyordu. Petersburg'da trenden inince uykusuz geçen geceye karşın soğuk bir banyo sonrası kadar canlı ve dinlenmiş hissediyordu kendini. Anna'nın kompartmanın yanında durup çıkmasını bekledi. Onu bir kez daha göreceğim dedi elinde olmadan gülümseyerek. Endamının yüzünü göreceğim. Konuşacak, başını çevirecek. Belki de gülümseyecek. Ama daha onu görmeden kocasını gördü. İstasyon şefi kalabalığın arasında yol açarak saygılı bir biçimde getiriyordu adım. Çok yazık, kocası bu. Vronski ilk kez Anna'nın kocasının genç kadının bağlı olduğu biri olduğunu anlıyordu. Onun evli olduğunu biliyor ama kocasının varlığına inanamıyordu. Kocasının yüzünü, omuzlarını, kara pantolonlu bacaklarını gördüğünde, özellikle de gelenin kadın yolcunun elini sakince ve gururla tuttuğu zaman düşündü ancak. Sırtı hafifçe kambur, yuvarlak şapkalı, canlı Petersburglu yüzüyle iri yarı, ciddi Alexey Aleksandrovich'i görünce Vronski bu adamın varlığının farkına vardı ve bundan susamış birinin sonunda suyun başına gelip de orada su içmekte olan ve suyu bulandıran bir köpek, bir koyun ya da bir domuzla karşılaştığında duyduğuna benzeyen tatsız bir duyguya kapıldı. Alexey Aleksandrovich'in hafifçe paytak yürüyüşü ve kısa bacakları özellikle etkiledi Vronski'yi. Adam Anna'yı sevme hakkının yalnızca kendisinde olduğunu sanıyordu. Karısını görünce onun hep aynı olduğunu fark etti. İçinde aynı heyecanı, aynı mutluluğu duydu. İkinci sınıf vagondan inip yanına koşan Alman uşağı eşyaları almasını buyurdu. Kendisi de genç kadına doğru yürüdü. Vronski uzaktan karı kocanın birbirine yaklaştığını gördü ve seven birinin kavrayışıyla kocasıyla konuşan Anna'nın biraz sıkılmış halini fark etti. Hayır, kocasını sevmiyor, onu sevemez diye düşündü. Vronski sevinçle Anna'nın kendisinin yaklaştığını anlamış olduğunu fark etti. Genç kadın döndü, onu tanıyınca kocasıyla konuşmayı sürdürdü. Vronski Alexey Aleksandrovich'i selamladıktan sonra çiftin önünde eğilerek "Geceyi iyi geçirdiniz mi?" diye sordu. "Size çok teşekkür ederim," diye yanıtladı Anna. Yorgun yüzü canlılığını yitirmişti. Gözleri gülümsemiyordu artık. Ama Vronski'yi görünce bakışlarında bir kıvılcım yanıp söndü. Bu kıvılcım uzun sürmemiş olsa bile genç adam sevindi. Anna kocasının Vronski'yi tanıyıp tanımadığını anlamak için döndü. Alexey Aleksandrovich genç adama hoşnutsuzca baktı. Kim olduğunu çıkarmaya çalıştı. Bu kez Vronski'nin rahatlığı ve kendine güveni bir orağın taşa çarpması gibi Alexey Aleksandrovich'in soğuk güvenine ve sakinliğine çarptı. "Kont Vronski," dedi Anna. Alexey Aleksandrovich elini uzatarak kayıtsız bir tavırla "Tanışıyoruz sanırım," dedi. Hecelere basarak "Anneyle gitsin, oğluyla dönüyorsun," diye ekledi. "İzinden dönüyor olmalısınız." Sonra Ronski'nin yanıtını beklemeden alaylı bir sesle karısına döndü. "Ayrılırken Moskova'da çok gözyaşı döktüler mi?" dedi. Karısıyla böyle konuşarak Ronski'ye onunla baş başa kalmak istediğini belirtmeye çalışıyordu. Şapkasına dokunarak sırtını subaya döndü. Ama Ronski Anna Arkadyevna ile konuşuyordu. "Sizi ziyaret etme onuruna erişeceğimi umuyorum." Alexey Aleksandrovich ona yorgun bakışlarla soğuk soğuk bakarak "Çok sevinirim," dedi. "Pazartesileri konuk kabul ediyoruz." Bunun üzerine Vronski'ye kesinlikle veda edip karısına döndü. "Seni karşılamaya gelerek sevgimi kanıtlamak için yarım saatlik boş zamanımın olmasına şans," dedi tatlı bir sesle. Anna elinde olmadan yanında yürüyen Vronski'nin ayak seslerini dinleyerek ayrı ses tonuyla "Takdir edeyim diye bana olan sevgini aşırı derecede belirtiyorsun," dedi. "Oysa bana ne bundan?" diye düşündü. Sonra kocasına o yokken Seryoja'nın nasıl olduğunu sordu. "Ah, çok iyiydi. Mariette onun çok uslu, çok tatlı olduğunu söyledi. Sana söylemeliyim. Senin yokluğuna üzülmedi. Kocan gibi değil o. Gelişini bir gün önceye aldığın için çok mersi. Sevgili semaverimiz çok sevinecek." Her zaman ve her fırsatta fıkır fıkır kaynayan ünlü Kontes Lidia Ivanovna'ya böyle diyordu. "Seni sordu. Bu arada sana bir öğüt vereyim. Bugün ona gidersen iyi edersin. Bilirsin çok duyarlıdır. Şimdi de tasalarını arttırmak için Oblonskileri barıştırmaya uğraşıyor." Kontes Lidia Ivanovna, Alexey Aleksandrovich'in dostu ve kocasına göre Anna'nın girmek zorunda olduğu Petersburg Sosyetesi'nin merkeziydi. "Ama ona mektup yazmıştım." "Öyle ama o bütün ayrıntıları bilmek ister. Çok yorgun değilsen ona git canım. Neyse, Kondrati sana arabayı verir. Ben de kurula gidiyorum. Artık tek başıma akşam yemeği yemeyeceğim," dedi Alexey Aleksandrovich bu kez şaka etmeden. "Nedenle alıştığımı bilemezsin sana." Özel bir gülümsemeyle karısının elini uzun uzun sıktıktan sonra arabaya bindirdi. 32. Anna'nın evde ilk rastladığı insan oğlu oldu. Dadının çığlıklarına karşın oğlan merdivenlere koşarak sevinçle "Anne, anne!" diye bağırmaya başladı. Annesinin yanına varınca boynuna atıldı. "Bu gelen annemdir diyordum size. Biliyordum bunu," diyordu dadıya. Tıpkı kocası gibi çocuk da Anna'da düş kırıklığı yarattı. Onu aslında olduğundan daha iyi olarak kurmuştu kafasında. Çocuğu olduğu gibi görmekten sevinç duyabilmesi için gerçeğe dönmesi gerekiyordu. Yine de sarı kıvırcık saçları, mavi gözleri, iyice çekilmiş çorapları içindeki yuvarlak bacakları ile sevimliydi. Anna onun yanında bulunmaktan, okşamasından bedensel bir zevk duyuyordu. Seryoja'nın saf, güven veren, sevgiyle bakan gözleriyle karşılaşınca, çocukça sorularını duyunca yeniden huzura kavuştu Anna. Dori'nin çocuklarının yolladığı armağanları çıkardı. Oğluna Moskova'da okuma bilen ve başkalarına da öğreten Tanya adında küçük bir kızı olduğunu anlattı. "Ben onun kadar uslu değil miyim?" diye sordu Seryoja. "Bana göre dünyada senden üstün hiçbir şey yoktur." "Bunu biliyorum," dedi Seryoja gülümseyerek. Anna daha kahvesini içmeye zaman bulamadan Kontes Lidya Ivanovna'nın geldiğini bildirdiler. Uzun boylu, güçlü, düşünceli görünen kara gözleriyle hasta görünüşlü bir kadındı Kontes. Anna onu pek severdi ama bugün ilk kez onu bütün kusurlarıyla görüyordu. Kontes Lidya Ivanovna içeri girer girmez, dostum ne var ne yok bakalım, barıştırabildiniz mi bari?" diye sordu. "Evet, işler düzeldi, düşündüğümüz kadar önemli değilmiş," dedi Anna. "Genellikle benim yengem pek telaşlıdır." Ama kendisini ilgilendirmeyen her şeyle çok ilgilenen Kontes, kendisini ilgilendiren şeyleri dinlemeye alışkın değildi hiç. Bu yüzden de Anna'nın sözünü kesti. "Şu dünyada hep kötülükler ve acılar var. Bugün çok üzgünüm." Anna gülümsemeye çalışarak, "Peki ne oldu?" "Gerçek için boş yere savaşmaktan yorulmaya başlıyorum artık. Kimi zaman cesaretim iyice kırılıyor. İyi yürekli rahibeler işi çok iyi gidiyordu. Ama şu beylerle hiçbir iş yapılmıyor," dedi Kontes alaycı bir boyun eğişli. "Bu düşünceyi ele geçirdiler, bozdular. Şimdi de sıradan, rezilce bir bakış açısıyla yorumluyorlar. İçlerinden 2-3 tanesi ve kocanız bu yapıtın önemini kavrayabiliyorlar yalnızca. Ötekilerse zırvalıyor. Dün Pravdin'den bir mektup geldi." Pravdin, yabancı ülkelerde çok tanınan bir Slav birlikçiydi. Kontes kendisine yazılan mektubu özetledi. Daha sonra Kiliseler Birliği işinin karşılaştığı tuzakları ve engelleri sıraladı. Ardından aceleyle gitti. Çünkü o gün bir derneğin toplantısına daha katılmak ve Slav kuruluna uğramak zorundaydı. "Bütün bunlar eskiden de vardı. Neden farkına varmadım sanki?" diye düşündü Anna. "Yoksa Kontes bugün her zamankinden daha mı sinirliydi ne? Ne de olsa gülünç bu. Amacı erdemli olmak. Bir Hristiyan ama durmadan öfkeleniyor ve hep düşmanlar görüyor her yerde. Her zaman da erdem ve İsa tehlikededir." Kontes gittikten sonra Anna'yı müdürün karısı görmeye geldi. Kentteki bütün dedikoduları anlattı ve akşam yemeğine geleceğini söz vererek saat 3'te gitti. Alexey Aleksandrovic bakanlıktaydı. Anna akşam yemeğinden önce yalnız kalınca oğlunun yemeğiyle ilgilendi. Çocuk ayrı yiyordu. Eşyalarını yerleştirdi. Yokken masanın üzerinde biriken notları ve mektupları okuduktan sonra yanıtladı. Yolculuğu sırasında duyduğu açıklanmayan utanç duygusu ve heyecanı iyice yok oluyordu. Günlük yaşamına dönünce yeniden sakin ve kusursuz buluyordu kendini. Bir gün önceki durumunu şaşkınlık içinde anımsıyordu. Neyim vardı sanki? Aslında hiçbir şey yok. Ronski yerine getirilmemesi çok kolay delice bir şey söyledi. Ben de gereken yanıtı verdim. Kocama bundan söz edeyim mi? Hayır, değmez. Önemsiz bir şeye önem vermek olur bu. Kocasına bir kez genç yardımcılarından birinin ona neredeyse ilanı aşk ettiğini söylemiş olduğunu anımsadı. Alexey Aleksandrovic böyle şeylerin sosyetede yaşayan her genç kadının başına gelebileceğini, kendisine olan güveninin onu ve kendini kıskançlıktan küçük düşüremeyecek kadar büyük olduğunu söylemişti. O halde Tanrı'ya şükür ki bundan söz etmemin gereği yok diye düşündü. 33. Alexey Aleksandrovic saat 4'te bakanlıktan döndü. Ama her zaman olduğu gibi Anna'nın odasına girmeye zamanı olmadığından onu bekleyen istekçileri kabul etmek ve yazmanının getirdiği birkaç kağıdı imzalamak için doğruca çalışma odasına geçti. Akşam yemeği için Kareninler'de hemen her gün 3 kişi gelirdi akşam yemeğine. Alexey Aleksandrovic'in yaşlı bir kuzeni, karısıyla birlikte bir bölüm müdürü hizmete alınması için Alexey Aleksandrovic'e önerilen genç bir adam gelmişlerdi. Anna onları karşılamak için salona geçti. Alexey Aleksandrovic, kara giysisi, beyaz kravatı ve nişanlarıyla göründüğünde 1. Pierre zamanından kalma eski bir bronz saat 5'i çaldı. Kocası yemekten hemen sonra çıkmak zorundaydı. Alexey Aleksandrovic'in her anı dolu ve hesaplıydı. Öyle ki her gün yapması gereken şeyleri yapabilmesi için dakik olmaya katlanmak zorundaydı. İlkesi acele etmeden ve dinlenmedendi. Salona girdi, herkesi selamladı ve karısına gülümseyerek hemen oturdu. "Evet, yalnızlığım sona erdi," dedi. "Akşamları yemeği yalnız yemenin neden de sıkıcı olduğunu anlayamazsın." Yemek boyunca karısıyla Moskova'daki işlerden konuştu. Ona alaylı alaylı gülümseyerek Stepan Arkadievich konusunda sorular soruyordu ama konuşma genel olarak hükümet ve Petersburg sosyetesi üzerinde dolaşmaktaydı. Yemekten sonra ev sahibi konuklarıyla birlikte yarım saat kaldı, sonra iş çekerek karısının elini sıktı ve meclise gitmek üzere çıktı. O akşam dışarı çıkmadı Anna. Ne döndüğünü öğrenerek akşama onu çağıran Prenses Betsy'ye ne de o akşam için bir locası olan tiyatroya gitti. ilke olarak giymesi gereken giysisi hazır olmadığı için evde kaldı. Konuklar gittikten sonra tuvaletleriyle ilgilendi ama hemen sıkıldı. Moskova'ya gitmeden önce ucuza giyinmeye alışkın olduğundan değiştirmesi için terzisine 3 giysi vermişti. Bunların 3 gün içinde hazırlanıp teslim edilmesi gerekliydi. Oysa ikisi hazır değildi ve üçüncüsü de zevkine göre yapılmamıştı. Terzisi gelip özür diledi. Böyle daha iyi olduğunu belirtti. Ama Anna onu öfkeyle kovdu, sonra da yaptığından utandı. Yatışmak için oğlunun odasına gitti. Bütün akşamı onunla geçirdi. Yatağına yatırdı. İyi geceler dileyip yanına sokuldu. Dışarı çıkmayıp akşamı çok iyi geçirdiğine seviniyordu. Şu anda çok rahattı. Tren yolculuğunda da ona çok önemli görünen şeyin aslında çok sıradan ve önemsiz olduğunu açıkça anlıyordu. Bu yüzden de ne başkasından ne de kendisinden utanmasına gerek yoktu. Anna eline İngilizce bir roman alıp ocağın yanına oturdu, kocasını bekledi. Saat 9:30'da zil çaldı. Alexey Alexandrovich odaya girdi. "Sonunda geldin," dedi kocasına elini uzatarak. Kocası elini öptü, yanına oturdu. "Kısacası yolculuğunun iyi geçtiğini görüyorum," dedi. "Evet, çok iyiydi," dedi Anna. Sonra her şeyi anlatmaya başladı. Bayan Ronski ile yaptığı yolculuğu, varışını, demir yolundaki kazayı, daha sonra da ağabeyine ve Dolly'ye acımasını. Alexey Alexandrovich ciddi bir tavırla, "Ağabeyin de olsa bence böyle bir adam bağışlanamaz," dedi. Anna gülümsedi. Bunu akrabalık bağlarının bile düşüncesini açıkça söylemesine engel olamayacağını göstermek için söylediğini anladı. Kocasının huyunun bu yönünü biliyor ve bunu beğeniyordu. "Her şeyin iyi sonuçlanmasına ve senin dönmene sevindim. Neyse, oralarda meclise kabul ettirdiğim yeni tasarıyla ilgili neler söylüyorlar?" Anna bu tasarıdan söz edildiğini duymamıştı hiç. Onun için çok önemli olan bu konuyu kolayca unutabildiği için utandığını hissetti. "Tam tersine burada büyük gürültü kopuyor," dedi kocası hoşnut hoşnut gülümseyerek. Anna bu iş konusunda Alexey Alexandrovich'in kendisi için pohpohlayıcı bir şeyler söylemek istediğini anladı. Sorularıyla onu yönlendirdi. Kocası aynı mutlu gülümsemeyle bu tasarının onaylanmasının kendisine sağladığı övgüleri anlattı. "Çok mutluyum. Bu da sonunda bizde de bu konuda ciddi ve sağduyulu bir düşünce oluşmaya başladığını kanıtlıyor." Kaymak ve ekmekle ikinci fincan çayını bitirdikten sonra Alexey Alexandrovich kalktı, çalışma odasına geçti. "Peki sen çıkmadın mı? Canı sıkılmış olmalı," dedi. "Yo, hayır," dedi Anna ardından kalkarak. Salona dek onunla gitti. "Şu anda ne okuyorsun?" "Şu sırada Lil Dükün'ün Cehennem şiirlerini okuyorum. İlginç bir yapıt." Anna sevilen kişilerin zayıf yanlarına gülündüğü gibi gülümsedi. Kolunu kocasının koluna dayayıp onu çalışma odasının kapısına dek götürdü. Kocasının akşamları okuma alışkanlığını biliyordu. Kocasının aşağı yukarı bütün zamanını alan çalışma zorunluluğuna karşın bilim ve edebiyat alanında olanları öğrenmeyi de bir görev saydığını biliyordu. Politika, felsefe, dinle ilgili konularla gerçekten ilgilendiğini, sanatın tümüyle yabancısı olduğunu ve buna karşın ya da bu yüzden sanat dünyasında ses çıkaran hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya zorunlu saydığını da biliyordu. Alexey Alexandrovich'in politika, felsefe, din alanlarında kuşku duyarak araştırma yaptığını, oysa sanatta, şiirde ve özellikle hiç anlamadığı müzikte en katı, en tutucu düşüncelere sahip olduğunu da biliyordu Anna. Kocası Shakespeare'den, Raphael'den, Beethoven'dan, yeni şiir ve müzik ekollerinden söz etmeyi seviyordu. Bütün bunlar onda açıkça ve doğru bir biçimde sınıflandırılmıştı. Her şeyin, ışığın, bir sürahi suyun, koltuğun hazırlandığı çalışma odasının kapısının yanında ona "Peki, Tanrı yardımcın olsun," dedi. "Ben Moskova'ya mektup yazacağım." Kocası yeniden elini sıktı, öptü. Odasına dönerken sanki onu sevmenin olanaksız olduğunu öne sürerek suçlayan bir düşmana karşı savunmak istercesine "Gerçekten de yürekli, dürüst, iyi ve dikkatli bir adam. Ama kulakları neden böyle gülünç biçimde oturtulmuş acaba? Belki de saçlarını kestirdiği içindir," diye düşündü. Anna gece yarısı olduğunda koltuğuna oturmuş, Dolly'ye yazdığı mektubu bitirmek üzereyken kocasının yaklaşan düzenli ayak seslerini işitti. Alexey Alexandrovich yıkanmış, taranmış, ayaklarında terlik, koltuğunun altında bir kitapla geldi. "Tam zamanı, tam zamanı," dedi anlamlı anlamlı gülümseyerek. Sonra yatak odasına geçti. Anna, Alexey Alexandrovich'in Ronski'ye bakışını anımsayarak hangi akla ona böyle bakmıştı diye düşünüyordu. Soyundu, yatak odasına girdi. Yüzünde, gözlerinde ve gülümsemesinde Moskova'da parlayan o canlılık yoktu artık. Şu anda alev sönmüş ya da en azından gizlenmiş, iyice gizlenmiş gibiydi. 34. Ronski, Petersburg'dan ayrılırken büyük dairesini en iyi arkadaşı Petritski'ye bırakmıştı. Genç bir teğmen olan Petritski, büyük soylulardan biri değildi. Tek meteliği bile olmadığı gibi borç içinde yüzüyordu. Her akşam sarhoştu. Yaşamını kimi zaman gülünç, kimi zaman rezil olaylardan sonra karakollarda geçiriyordu. Ama yine de arkadaşlarının ve şeflerinin sevgisini kazanmıştı. Ronski, öğleye doğru gardan döndüğünde merdiven başında çok iyi tanıdığı bir araba gördü. Zili çaldığı sırada kapının arkasından kahkahalarla gülen erkek sesleri ve bir kadının bağırışlarını duydu. Petriski'nin sesi, "Şu serserilerden biri ise içeri sokma!" diye bağırıyordu. Vronski, uşağa geldiğini bildirmemesini buyurdu. Hiç gürültü çıkarmadan ilk odaya girdi. Petriski'nin dostu Baroness Shilton, sarı buklelerle çevrili sevimli yüzü, mor saten giysisiyle yuvarlak bir masaya oturmuş kahve pişiriyor ve bütün odayı Parislilere özgü cıvıltısıyla dolduruyordu. Petriski, paltosuyla, yüzbaşı Kamerovski'de üniformasıyla görev başında olmalıydı. Yanına oturmuşlardı. Petriski, iskemleleri devirerek "Bravo Vronski, bravo Vronski!" diye bağırdı. "Evin efendisi, ta kendisi. Baroness, ona yeni kahvelikten kahve verin. Sürpriz diye buna derler. Çalışma odanı süsleyen şeyden memnun kalmışsındır umarım," dedi Baroness göstererek. "Tanışıyor musunuz?" 3. kaset, 1. yüzün sonu.